Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Burcu Beşparmak. Eserin adı Arılarla Dans. Eserin yazarı Bridget Strawbridge Howard. Türü Doğa Kitabı. Basım yeri İstanbul. Basım tarihi Mart 2021. Bu kitap 328 sayfadır. Birinci ayrım. Bridget Strawbridge Howard bir arı savunucusu, yaban hayat bahçıvanı ve bir doğacıdır. Yerel yabani arılar ve diğer tozlayıcı böceklerin önemi hakkında farkındalık yaratmak için yazılar yazar, konuşmalar yapar ve kampanyalar düzenler. Bridget, Kuzey Dorset'ta eşi Rob ile yaşamaktadır. Ön söz, fark edişler. Fransız devrimi hakkında bildiklerimin etrafımızdaki ağaçlar hakkında bildiklerimden çok daha fazla olduğunu fark ettiğim gün sarsılmıştım. Bu düşünce ile afallamış, kelimenin tam anlamıyla donup kalmıştım. O sıralar kırklı yaşlarımın başındaydım ve o sarsılmış halim ile maalesef dünya sandığım baloncuğun dışındaki hayata dair hiçbir şey bilmediğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Sütün inekten geldiğini ya da meşe ağacının meşe palamudundan yetiştiğini bilmeyen şehirli çocuklardan biri gibi hissetmiştim kendimi. Aslına bakarsanız o kadar da kötü değildi durumum. Ama yine de işe giderken gördüğüm ağaçlardan ancak 5-6 tanesinin adını kendimden emin bir şekilde söyleyebiliyor oluşum beni endişeye sevk etmişti. Peki ya diğer ağaçlar? Hangisi hangisiydi? Alfabetik sırayla alıştan zeytine bildiğim tüm ağaç isimlerini hatırlamaya ve yapraklarının, kabuklarının, sürgünlerinin şekillerini hayal etmeye çalışmıştım telaş içinde. Çarpıcı bir çalışma olmuştu bu. Beni asıl sarsan şey ağaçların isimlerini sayamamak değildi. Çünkü bir şeyi sevip hakkını teslim etmek için ona verilen adı bilmenize gerek yoktu. Beni sarsan şey ağaçları fark etmeyi bırakmış olmamdı. Dahası fark etmeyi bıraktığım tek şey ağaçlar değildi. Haftada 3 kez işe yürüyerek gidiyordum ve bu yolda West Malvern'dan Great Malvern'a, Malvern tepelerini aşıyordum. Yollarım yabani çiçeklerle bezeliydi. Topak topak çimenlerle ve kısa çalılarla dolu geniş düzlüklerden, kadim granit taşlarının arasından fışkıran nadir yeşilliklerin olduğu alanlardan, ağaçların hemen bittiği noktada başlayan ve devamlı değişen gökyüzünün sunduğu o tavanın altından geçiyordum. Fakat zihnimdeki kargaşa ve işe zamanında varmak ile o kadar meşguldüm ki, etrafımı saran bu harika doğal ortam mozaiğinin sunduğu bereketli ve eşsiz yabani yaşamdan bir haberdim. Doğa ile bağlantım öylesine kopmuştu ki, mevsimlerin değiştiğini, ağaçların üzerinde kaç tane yaprak olduğuna değil, hava sıcaklığına göre giydiğim kıyafetlerin kaç kat olduğuna bakarak anlıyordum. En son ne zaman yaprakların ne renk olduğuna, güneşin göğün hangi kısmından battığına, çalı çitlerde hangi yabani çiçeklerin bittiğine baktığımı hatırlamıyordum bile. Bir sabah birden gözlerimi Moomin Valley'de açıvermeye tüm kalbiyle isteyen o küçük kıza ne olmuştu? Snufkin baharda piposunu tüttürürken, köprünün köşesinde oturup ayaklarını nehre sarkıtmayı, Hamilton ile gerçek bir büyüteç yardımıyla hiç görmediği heyecan verici yabani çiçekleri incelemeyi düşleyen kızcağız neredeydi? Laura Jack ve Black Susan ile Wisconsin'daki koca ormandaki küçük evlerinde yaşamayı, pencerelerin hemen dışında gece boyunca rüzgarlar eser, kurtlar olurken tekerlekli kar yollarında sarınıp sarmalanarak güvende uyumanın hayallerini kuran kız çocuğuna ne olmuştu? Peki 10 yaşındayken genç doğa bilimci Gerald Darrell'ın yerine yalnızca bir günlüğüne geçebilmek için değil tüm çikolata şeker stoğunu sağ kolunu bile verebilecek o çocuğa bu küçük kız hala yaşıyor muydu? Eğer yaşıyorsa onu bulmam gerekiyordu. Geriye doğru baktım, ipuçlarını taradım. Acaba eskiden ben olan o küçük kızın sessiz sedasız çekip gitmesine yol açan bir an ya da bir olay var mı diye aradım. Son 30 yıldır kaybettiğim dünyaya ait bu perspektifi yeniden keşfetmiştim ve kaybetmeye de hiç niyetim yoktu. Bu uyanışı, bu kıymetli hazineyi, bu kırılgan şeyi beslemeye, büyütüp yeniden bilinçli hale getirmeye ve yıllar önce zihnimin derinliklerine çekilip orada kış uykusuna yatmasına sebep olan her neyse ondan korumaya yemin etmiştim. Ben fıtratım gereği bir düşünür ve problem çözücü olmuşumdur. Kendimi bu doğaya dönüş yolculuğuma daha da hazırlamak için genel anlamıyla bağlantılar ve ilişkilerin değişim, dönüşüm ve miadını doldurmaya teşne oluşunu inceleyerek bu yolculuğa başlayabileceğimi düşündüm. Bağların kopmasına dair en ilginç şey bunun gerçekleştiğinin farkına varamayabileceğinizdir. Hayat boyu bir şeyden ya da birinden kopmak için bilinçli ama önemsiz kararlar vermek zorunda kaldığımız sayısız an mevcuttur. Örneğin radyoyu kapattığımızda ya da bir telefon konuşmasını sonlandırdığımızda. Ancak bu basit, gündelik kararlar uzun vadeli yahut yaşamınızı değiştirecek sonuçlara sahip değildir. İstifa vermek ya da uzun süreli ilişkinizi bitirmek gibi diğer bilinçli kararlar ise yaşamınızı değiştirecek kopuşlara yol açar. Ancak doğaları gereği bu kararlar neredeyse her zaman nasıl sonuçlanacaklarına dair uzun uzun düşünülmüş kararlar olur. Bunlardan hiçbiri benim doğadan kopuşumu açıklamakta yeterli değildi. İlişkilerimiz başka şekillerde de değişir. Mevcut bağların verdiğimiz bilinçli kararlarla dönüştüğü yahut zayıfladığı ama tamamıyla kopmadığı anlar da vardır. Örneğin genç bir bireyin ailesinden uzaklaşmayı seçip başka bir yere taşınması gibi. Böyle bir kararın sebebi kuşkusuz dikkatle değerlendirilecektir ancak ikincil etkileri beklenmiyor olabilir. Bebeğinler ve yetişkin çocukları telefon ya da e-posta vasıtasıyla yahut ara sıra yapılan ziyaretlerle bağlantıda kalabilirler ama birbirlerinin hayatlarında olan bitenler hakkındaki bilgileri ve anlayışları kaçınılmaz olarak azalacaktır. Ebeveynler ve çocukların birbirlerine karşı hissettikleri sevgi ya da empati azalmaz. Ancak çocukların yaşamları yuvadan uçmalarının ardından kendilerine ait yeni ve heyecan verici rotaları takip ederken, ebeveynlerin etkileri ya ciddi oranda azalır ya da etki sahibi olmayı tamamen bırakır. Bu tür neticeler nadiren dikkate alınır çünkü bunun zaten böyle olacağını biliriz. Çocuklar evi terk eder, bugünün dünyasında da bir kuraldır bu. Peki benim doğadan kopuşum da böyle bir kural mıydı? 40'lı yaşlarımın başında aniden ve keskin biçimde fark ettiğim doğadan kopuşun benim bilinçli bir tercihim yahut bile isteye verdiğim bir karardan ortaya çıktığına emindim. Bu yüzden de yıllar hatta 10 yıllar boyunca bana fark ettirmeden gelmiş olmalıydı. Sanki bir sabah uyanıvermiştim de hayatımı paylaştığım insanı tanımadığımı, ne olduysa bir şekilde farklı yollara gitmiş olduğumuzu ve sonuç olarak da artık aşık olmadığımızı fark etmiştim. Bu yakıştırma bile biraz eksik kalıyor çünkü bu benzetmede iki bilinçli insan var. Bir bilinçli insan ve doğanın ta kendisi yok. Yine de görünüşte devasa ve akıl sır ermez olan bir şeyi kavramaya çalışmak için iyi bir başlangıç noktası. En azından benim için öyle olmuştu. Bu fark edişler arıların farkına varmaya başlamamla aynı zamanlara denk gelmişti. O zamanlar doğaya dönüş yolculuğumda ne denli büyük bir rol oynayacaklarının, bana nasıl yardımcı olup kılavuzluk edeceklerinin ve onların etrafındayken nice çok şey öğreneceğimin henüz farkında değildim. Ama çok yakında öğrenecektim. Yeniden aşık olmak üzereydim. Arılar. Nereden başlamalı ki? Tüm tarım ürünlerimizin tozlaşmasını sağlayan canlılar olarak arılara ne kadar da bağımlı olduğumuzu düşünürsek, onlar hakkında ne kadar az şey bildiğimizi kelimelere sığdıramam. İnsanlara arı kelimesini söylediğinizde akıllarına ilk gelen şey muhtemelen kovanlar, arıcılar ve balın görüntüleri. Ancak aynı insanlara bir kağıt kalem verip de bir arı çizmelerini isterseniz, elips bir şekli, sarı beyaz ve siyah çizgilerle dolduracaklar, elipse bir kafa, altı bacak, iki anten ve birkaç kanat konduracaklardır. Bu bal arısından ziyade yaban arısına benzer. Gerçekte ise dünya en az 20 bin farklı arı cinsine ev sahipliği yapar. Bu çok ciddi bir rakamdır. Öyle ki çoğu insan ilk duyduğunda şaşırır. Yani en azından ben şaşırmıştım. Hele ki önceden bal arısı ve yaban arısı dışında bir arı olduğunu bilmiyorsanız. Daha da ilginci tüm bu farklı cins arının yalnızca 9'u bal arısı ve 250'si yaban arısıdır. Yaklaşık 500 kadar da iğnesiz arı denen arı cinsi mevcuttur. Geri kalanı ise yalnız arılardır. Ve bu arıların arasından çok fazla yeni dost edindim. Geri kalanı derken birazcık kolaya kaçıyorum. Bundan daha sonra ayrıntılı bahsedeceğim. Birçoğumuz arıların tozlaşmanın en önemli aktörleri olduğunun farkında olsak da tozlaşma gibi olağanüstü bir şeyi böylesine küçük varlıkların başarıyor olmasının hakkını yeterince vermiyor. Bu armağanın yahut şimdilerde ekonomistlerin üzücü bir biçimde söylediği gibi hizmetin kıymetini bilmiyoruz. Armağan kelimesini özellikle ve bir armağanın bir alıcıya bile isteye verilen bir şey olduğunun farkında olarak kullanıyorum. Arılar ve tozlaşmaya katkı sunan diğer canlılar polen ve nektar toplama işlerini yaparken asıl amaçları elbette türlerinin gelecek nesillerini beslemek, ihtiyaçlarını karşılamak için yuvalarına götürebilecekleri her şeyi almaktır. Arılar ziyaret ettikleri bitkileri tozlaştırma niyetinde olmadıkları gibi bize armağan verme niyetinde de değillerdir elbet. Ancak benim nazarımda sonuç doğanın insanlığa sunduğu mucizevi armağanlardan biridir. Bu öyle bir armağandır ki o olmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Arılar çiçekli bitkileri tozlaştırır. Bu kadarını biliyoruz. Ama bunu nasıl yaparlar? Nasıl olur da kozasından yahut kuluçkasından yeni kalkmış bir arı hangi çiçeğin kendisi için en iyi polen ve nektar kaynağına sahip olduğunu bilebilir? Hangi çiçeklerin çoktan ziyaret edildiğini ve hangilerinin halen daha sunacağı hediyeler olduğunu söyleyebilir? Aynı bitkiyi kolayca yeniden bulabilir mi? Karmaşık bir yapıya sahip çiçeğe nasıl erişebilir? Peki bunu başardığında polen ve nektarı nasıl emer ve yuvasına taşır? Bitkinin tozlaşmanın gerçekleşmesini sağlamak için stratejileri var mıdır? Eğer çiçekler açtığında etrafta tozlaşmaya katkı sunacak hiçbir canlı yoksa ne olur? Ve sosyal arılar birbirleriyle nasıl iletişim kurarlar? Pek çok nasıl sorusu ve bunlar yalnızca arıların çiçekli bitkilerle ilişkileri üzerine sorular. Cevaplarını aradığım ve aramaya da devam ettiğim pek çok başka arı sorusu daha var. Kitaplar ve online kaynaklardan bulabildiğim her şeyi yalayıp yuttum. Ama azıcık yardım almadan yapabilecekleriniz sınırlı. Neyse ki bu alanda yıllar boyu çalışarak biriktirdikleri kıymetli bilgiyi paylaşmayı tercih eden uzmanlar var. Bu bilim insanlarının pek çoğu benim gibi sıradan insanlar için bilimi kolay ve anlaşılabilir hale getirmeye de çalışıyor. Teşekkür bölümünde adlarını andığım bu insanlara, onlardan doğrudan öğrendiklerim için öylesine müteşekkirim ki. Onların yardımı olmasaydı şüphesiz ki karşılaştığım ilk engelde tıkanıp kalırdım. Bazı arı sorularıma, elbette ki hepsine değil, cevap bulmanın yanı sıra bu yolculuğum sırasında çok daha fazla bilgiyi keşfetme imkanı da buldum. Bu araştırma beni lepidopteroloji, güve ve kelebek bilimi, botanik ve tozlaşma ekolojisi gibi pek çok yeni ve heyecan verici alanı keşfetmeye götürdü. Bu çekici konularda elbette arı yolculuğumdan devamlı olarak sapmam ya da uzaklaşmam anlamına geliyordu. Keşke birkaç hayatım olsaydı da tüm bu yeni bilgiyi özümseyip kavrayabilseydim. Ancak 60 yaşıma basmış bulunuyorum ve paralel yaşamlar yaşamak mümkün değil. Bu sebeple zamanımın çoğunu arılara ayırmaya karar verdim. Ayrıca saatler boyunca bahçemizde, arsamızda ve dışarıda her neredeysem orada arıları ve diğer böcekleri izledim. Böylece onlar hakkında ve davranışları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecektim. Yuvalarından çıkmalarını ve geri dönmelerini, çiçekten çiçeğe onları izleyerek, çıkardıkları sesleri dinleyerek ve onları fotoğraflayarak, gözlemlemenin sonucunda onlara hayranlık duymaya, saygı beslemeye ve sık sık da hayretler içinde kalmaya başladım. Çektiğim fotoğraflara yakından bakarak, bilgisayarımda onları kesip yakınlaştırarak, fizyolojileri ve davranışları hakkında çok ilgi çekici ipuçları yakalamayı başardım. Bu ipuçlarının büyük bir kısmı da hayati polen taşıma işini farklı türlerin nasıl yaptıkları konusundaydı. Aslına bakarsanız benimle yürüyüşe çıkmak isteyen arkadaşlarıma iki kez düşünmeler için hep uyarırım. Çünkü hareket eden ve dikkatimi celbeden küçük bir şeyi durup incelemeden, ona hayran olmadan bırakıp gitmem mümkün değildir. Arılar o kadar çok konuda inanılmazdırlar ki, bu kitapta paylaşacağım bilgi onların varoluşlarını ancak yüzeysel bir şekilde ortaya koyabilir. Ben arılar konusunda ne bir otoriteyim ne de böyle bir iddiam var. Benim amacım tanıyıp sevdiğim çevremizdeki canlı cinslerinden bir kısmını size tanıtmak. Yaşam döngüleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak ve bal arıları, yaban arıları ve yalnız arılar arasındaki temel farklardan bahsetmektir. Ama bu arıların hikayelerini paylaşırken onlarla beraber yaşayan çiçek sinekleri, atmaca güveleri ve çömlekçi arılar gibi türleri de size tanıtacak ve tüm bu canlıların karşı karşıya olduğu böcek ilaçları, doğal yaşam alan kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditler hakkında neler öğrendiğimi anlatacağım. Mümkün olduğunca öğrendiğim her şeyi eklemeye çalıştım. Ancak tamamıyla anlayamadığım şeyleri de dışarıda bıraktım. Ne bahsettiğini kendisi de tam anlamamış birinin paylaştığı bilginin alıcısı olmaktan daha kafa karıştırıcı bir şey olmasa gerek. Daha fazla, daha derinlikli bilimsel bilgi için erişebileceğiniz pek çok inanılmaz kitap, makale ve web sitesi zaten mevcut. En büyük dileğim seyahatlerimde karşılaştığım diğer yabani ve harika canlılar ve bitkiler ile birlikte arıları izlemeye, dinlemeye ve anlamaya, kendimi vakfederek son 10 yılda giderek artan bir merak ve zevkin tüm bedenimi kaplamasına yol açan arılar ve onların yaşamlarının farklı veçelerini sizinle paylaşabilmek. Doğa ile daha da fazla zaman harcamak yoluyla, elbette bunun bana bahşettiği gözlemler, kavrayışlar ve fark edişlerle birlikte, edindiğim bilgiyi paylaşarak sizi arıları farklı bir gözle görmek, onlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı istemek, onların hakkını vermek ve dünyanıza ya da en azından bahçenize girmelerine izin vermek konusunda cesaretlendirmeyi umuyorum. Son olarak arılara yardım etmenin en basit ve en kolay yollarından biri, bahçelerinizi arı dostu yapmak olduğu için kitap boyunca arıların dikkatini çekmek için kocam ile yetiştirdiğim çiçekli bitkileri ve yarattığımız doğal yaşam alanlarını paylaşacağım. Bu kitap gerçekten de hayatına bir arı kitabı olarak başladı. Ancak tıpkı benim doğa ile yeniden bağ kurma yolculuğumun kendine ait bir rota çizmesi gibi bu kitap da aynı şeyi yapmış bulunuyor. 10 yıl kadar önce kitabı yazmaya başlamamdan bu yana tanıştığım ve aşık olduğum diğer tüm canlılar tarafından işgal edildi. Bana bu yolculukta eşlik etmekten keyif alacağınızı ve onlarla tanıştıkça sizin de bu küçük, olağanüstü, büyülü canlılara birazcık aşık olacağınızı ümit ediyorum. Birinci ayrımın sonu.